Ayrım 13, sayfa 85. 4. Çok etmen kuramı. Bu, anlağın yapısı konusunda önerilen kuramın belli başlı savunucularından birisi J.P. Guilford'dur. Söz konusu ruh bilimci, kuramın gelişimini şöyle açıklamaktadır. Barb, 1965. Bu kuram, L.L. Thurston ve arkadaşlarının çalışmaları ile 2. Dünya Savaşı boyunca Amerikan Hava Kuvvetleri personeli üzerinde yapılan ruh bilimsel araştırmalar ek olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 10 yıldan beri özellikle yaratıcı yetenekler üzerinde sürdürülen araştırma bulgularının bileşik bir sonucudur. Bu gelişmelerle bugün anlıksal ya da düşünme süreçlerinin yapısı ve işleyişi üzerinde birleştirici bir görüş sağlayabilmek mümkün olmuştur. Bu araştırmalar etmen çözümü yöntemi ile sürdürülmüştür. Bu yöntemin burada açıklanması yersiz olur. Yalnız etmen sözcüğü ile belirtilmek istenen belirli bir iş ya da davranış sınıfında veya bunları kapsayan testlerde başarı sağlayabilmek için gerekli olan nevi şahsına öz bir anlıksal güç ya da yeterlik anlaşılmalıdır. Etmen çözümü yöntemi anlığı oluşturan ve benzeri bulunmayan bu etmenleri ortaya çıkarabilmek için kullanılan bir yöntemdir. Başka bir deyişle, anlak gibi yapısı çok karmaşık olan kişilik ve benzeri görüntüleri onu oluşturan temel ve ilkel öğelere ayırma yoludur. Anlığın yapısı. Guilford etmenler hakkında özellikle şu hususu belirtmektedir. Her ne kadar her etmen, etmen çözümü yoluyla ayırt edilebilecek durumda kesin bir birimse de, son yıllarda bunların kendi aralarında sınıflandırılabilmesi olanağı bulunduğu belirtilmiştir. Çünkü bu etmenler belirli bazı yönlerden birbirine benzemektedirler. Bu sınıflandırma yollarından birisi etmenlerin yerine getirdiği temel süreçler ya da işlemler açısından olabilir. Bu türden bir sınıflandırma bize 5 çeşit anlıksal yetenek kümesi sağlar. Bunları şöylece belirtebiliriz. 1. Anlama, kavrama etmenler. 2. Bellek etmenleri. 3. Birleştirici düşünme. 4. Çok yönlü düşünme. 5. Değerlendirme etmenleri. Birinci küme ile ilgili süreçler, kavrama ya da kavranmış olanı yeniden kavrama, başka deyişle hatırlamadır. Bellekse, kavranan ya da tanınmış duruma gireni hatırda tutmaktır. İki tür üretici düşünme ise bilinen ya da hatırlanan bilgilerden yeni bilgiler üretmeye yaramaktadır. Çok yönlü düşünme işleminde bazen araştırma, bazen de aramak için çeşitli yönlerde düşünürüz. Tek yönlü düşünmede sağlanan bulgular doğru olan ya da tanınan tek bir doğru cevaba götürür. Değerlendirmede ise kişi bildiği, hatırladığı ya da iki tür üretici düşünme yoluyla sağladığı yeni bilgilerin iyilik, doğruluk, uygunluk ya da yeterlilik durumu üzerinde karara varır. Anlıksal etmenleri sınıflandırmanın ikinci yoluysa malzeme ya da içerikleri açısındandır. Bugüne kadar ortaya çıkarılabilen etmenler 3 türlü malzeme ya da içerdikleri ile ilişkili bulunmaktadır. 1. İçerdikleri biçimsel olabilir. 2. İçerdikleri simgesel olabilir. 3. İçerdikleri sözcül veya sözel olabilir. Bunlardan birincisi ile duyularımız yoluyla dış çevreden topladığımız malzemeye değinilmektedir. Bunlar kendilerinden başka hiçbir şeyi temsil etmezler. Örneğin, görsel malzemede irilik, biçim, renk, doldurulan yer, doku gibi algısal boyutlar söz konusudur. İşitme ya da dokunma veya öteki duyularımız yoluyla başka tür ve çeşitli boyutları olan başka malzeme edinilir. Simgesel muhteva ya da malzeme ise alfabe, sayılar gibi genel sistemler içinde örgütlenmiş olan harfler, sayılar gibi işaretlerden oluşmaktadır. Bunlar kendi içlerinde bir dizi biçim olmakla beraber, anlam ve değer açılarından kendilerinden ayrı olan özel anlamlara gelmektedir. Dille ya da sözle ilgili muhteva ise sözcükler ve bunlarla oluşturulan daha karmaşık dil yapılarını ve genlerindeki düşünüleri kapsayan muhtevadır. Guilford'a göre belirli bir işlemi belirli bir muhtevaya uyguladığımız zaman 6 genel nitelikte ürün ortaya çıkabilir. İşlemlerle muhteva arasında kaç tür birleştirme yapılırsa yapılsın, yalnız 6 türlü ürünün ortaya çıkacağını gösteren bilimsel bulgular elde edilmiştir. Bunları şöylece belirtebiliriz. 1. Üniteler 2. Sınıflar 3. İlişkiler 4. Sistemler 5. Dönüşümler 6. Sonuçlar. Bunlar her çeşit ruhsal bilginin içine yerleştirilebileceği temel sınıflar olarak görülebilir. Anlağın yapısı. Anlağın yapısı adı verilen bu modelde her boyut etmenlerin değişkenlik yönünü görebiliriz. Boyutların birisinde çeşitli işlemler, operasyon görünmektedir. İkinci boyuttarsa her tür ürün, product sıralanmaktadır. Üçüncüde ise çeşitli içerik, content görülüyor. İçerik diye adlandırılan boyut üzerine dördüncü bir kategori eklenmiştir. Bu davranışsal, behavioral adı verilen bir muhtevadır. Bu kategorinin ayrıca bu çeşit bir modelin ileride öğrenme, bellek, sorun çözümü, yaratıcılık, karar verme gibi konular üzerinde seçilecek en uygun yöntemlerle daha iyi sonuçlar sağlayacak araştırmalara girişmeyi de kolaylaştıracağına işaret edilmektedir. Yukarıda anlak yapısının içerik açısından ilişkili olduğu 4 yetenek kümesine göre de insanın kaba taslak 4 tür zekası olduğundan söz edilebilir. Bu tür sınıflandırmanın özellikle meslek alanında yol gösterme açısından yararı olacaktır. Bunlar şöylece belirtilebilir. A. Biçimsel denen bilgileri kullanma ve bunlardan yararlanma yetenekleri denilebilecek görüntü, somut zeka diye adlandırılabilir. Mühendis, mimar, ressam, heykeltıraş, müzikçi, teknisyen gibi somut varlıklar ve onların kapsamındakilerle uğraşan kişiler bu tür yeteneklere dayanırlar. B. Simgesel yetenekler. Okuma, kelimeleri tanıma, İmla ve sayılarla işlemler yapabilme konularında gerekli ve yararlıdır. C. Sözlü ya da dil yetenekleri ise ikinci kümeyle birlikte iki soyut yetenek kümesini oluşturur. Dilin temel öğeleri ve çeşitli yapıları ile başarılan soyut düşünce, edebi ürünler öncelikle bu yetenekler yoluyla oluşup gerçekleşir. Ç. Toplumsal zeka diye önerilen yetenekler sınıfında kuramsal açıdan hiç değilse 30 kadar yeteneğin söz konusu olması gerekmektedir. Bunlar arasında kendimizin ve başkalarının davranışlarını anlamak gibi dille ilişkisi olmayanları kadar, başkaları üzerinde etkili olabilmek için geniş ölçüde dil yeteneklerine dayananları da vardır. Bu yetenekler kümesi, öğretmenlik, yöneticilik, politika gibi uğraşılarda başarılı olabilmek için yararlıdır. Anlağın yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak ileri sürülen bu model, öğrenci ve öğrenme konusundaki görüşleri değiştirmeyi gerektirmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi öğrenci uygulanan belirli bir uyaran karşısında belirli bir tepki yapmayı öğrenen bir mekanizma değildir. O, bilgi araştırıp bulan, bunları belleğinde tutabilen, tek ya da çok yönlü düşünmeyle yeni bilgiler oluşturan elektronik bir beyin durumundadır. Şekil 3. Anlağın yapısal şeması. Bu şemada küplerden meydana gelmiş bir dikdörtgen prizma görünüyor. Dikdörtgen prizmanın üst sol tarafını meydana getiren küplerin her biri isimlendirilmiş. Bunlar değerlendirme, alışılagelmiş düşünme, alışılmamış düşünme, belleme, biliş. Bunların üst başlığı da işlemler. Dikdörtgen prizmanın sol tarafında düşey olarak ürünler ve bunların alt başlıkları birimler, sınıflar, ilişkiler, sistemler, dönüşümler, doğurgular olarak sıralanmış. Prizmanın tabanını oluşturan 4 küp ise şu şekilde sıralanmış soldan sağa: şekil, sembolik, anlamsal, davranışsal. Bu da üst başlık olarak muhteva adı altında sıralanmış. Canlının anlık gücü ve tüm davranışsal gelişimini koşullu öğrenme yoluyla açıklamaya uğraşan davranışçılar, onlara bir ucundan 25'lik atılınca öteki ucundan sakız çıkan otomat durumuna indirmek istemişlerdir. Guilford'un anlığın yapı ve işleyişi konusunda önerdiği modelse onu hiç değilse yeni bilgiler üreten, sorun çözebilen, edindiği eski bilgileri istendiği sürece saklayıp kullanmaya hazır durumda tutan bir bilgisayar düzeyine yükseltmiştir. Anlığın yapmaya güçlü olduğu belirtilen 5 tür işlem insanın 5 çeşit zeka biçimi olarak görülebilir. Bunlarla muhteva çeşitleri ve 6 tür ürün arasında mümkün olabilen karşılıklı bağlar ve birleşmeler gerçekleştirilince, modelde belirtildiği gibi 120 çeşit anlıksal etmenin oluşması beklenir. Ancak bugün bunlardan 50'si tespit edilmiştir. Bu hiç değilse insanın 50 çeşit zekası olduğu anlamına gelir. Guilford'a göre anlığın yapısı konusunda bu model ilk ortaya atıldığı zaman var olan hücrelerden sadece 12'si doldurulabilmişti. Bu yöndeki araştırmalar sürdürüldükçe belirlenen etmenlerin sayısının 120'yi aşması da mümkündür. İnsanın anlık gücünü oluşturan bu kadar çeşitli etmen öngörüldüğüne göre ortaya bir sorun daha çıkmaktadır. Bireyin bu yönden durumunu ZB gibi tek bir değerle belirtmeye karşı olan bu modele göre kişinin profilini ortaya koyabilmek en azından 50 türü ve daha sonra belki bundan daha çok değerler üzerinde işlem yapma zorunluluğunu ortaya koyacaktır. Buysa iş içinden çıkılması zor bir karmaşıklık yaratacaktır. Bu sorunun çözüm yolunu Guilford, araştırmalarla bu tür etmenler arasında bazılarının birbiriyle yeterli ilişkileri olduğunun ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. Bu durumda testlerde onların tümünü değil, aralarında yeterli korelasyon bulunan kümelerden yeterli örneklemler alarak daha dar kapsamlı fakat tahmin yapmaya yeterli araçlar geliştirmekle mümkün olabileceğini belirtmektedir. Düşünme yoluyla saklanan muhtevadan yeni bilgiler üreten, sonra da bunların tümünü doğruluk, yeterlik ve gerçeklik açılarından değerlendirebilen karmaşık bir yetenekler topluluğunun anlığı oluşturduğunu söylemektedir. Guilford'a göre Spearman'ın önerdiği gibi bütün bu süreçleri ve ürünleri sağlayabilen tek bir genel etmen kavramı ile düşünmek işleri oldukça yılınlaştırıp kolaylaştırabilirdi. Fakat gerçeklerden de o kadar uzaklaşılmış olurdu. Öğretim kurumlarımızda bugün öğrenme, öncelikle tek yönlü düşünme, yani en doğru ve geçerli olan tek cevabı bulma ya da öğrenme yönünde uygulamaktadır. Fakat çağımızda gittikçe artan bir gereksinme duyulan yaratıcı, üretici ve sorun çözücü beyin gücünün geliştirilebilmesi, belki de öğrenme çabalarını daha çok yönlü düşünme yoluyla yeni bilgiler üretme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirici bir yöne çevirmek gerekecektir. Ölçme ve sınıflandırma. Üstün beyin gücü olan çocukların genel çocuk nüfusu arasından geliştirilmiş olan ölçekler yoluyla seçilmesinde izlenecek yöntemlere girişmeden bu ölçeklerde üstün beyin gücünün nasıl belirtildiğini açıklamak gerekir. Normal dağılım eğrisi. Galton'un anlık gücünün geniş bir toplum içinde dağılışının normal dağılım eğrisine göre olduğunu belirttiğine değinmiştik. Zeka ölçeklerinin gelişiminden sonra Goddard'ın 2000, Terman'ın 900 kişi üzerinde yaptığı uygulamalar yeteneğin dağılımında yaklaşık olarak normal dağılım eğrisinin belirdiği görülmüştür. Daha sonraları gerek ordu, alfa ve beta testleri ile erler üzerinde, gerekse geniş sivil örneklemler üzerinde uygulamalarda bu sonucu vermiştir. Buna göre ölçeğin uygulandığı örneklemin %68,26'sı dağılımın orta noktasının bir standart kayma solu ile standart kayma sağı arasındaki alan içine düşmektedir. Başka bir deyişle, bu örneklemdeki bireylerin yaklaşık olarak %70 kadarı normal zeka kümesi içindedir. Buna karşı örneklemin yaklaşık olarak %15'i dağılımın normal altındaki basamakları üzerinde yayılmaktadır. Öte yandan geri kalan %15 ise normalin üstündeki aşamalara dağılmaktadır. Dağılımın sol ve sağ kanadındaki oranlar kuramsal açıdan eşit olarak görülmektedir. Gerçekte ise normalin altına düşenlerin oranının normal üstündekilerden biraz daha yüksek olması ihtimali düşünülebilir. Çünkü normal üstündeki bileşikleri Galton'un deyimiyle doğa yasaları belirlemektedir. Normalin altında olanlar arasında da bu yoldan belirlenen ve belki ona eşit bir oran vardır. Fakat buna ek olarak doğal bileşiklerle ilişkisi olmayan ve gebelik döneminde ya da doğum sırası veya onu izleyen süre içinde etkili olan çeşitli ve çoğu önlenebilecek nedenlerle geri zekalı duruma düşen bir küme de söz konusudur. Bunların kalıtım yüzünden bu duruma düşenlerin belki de iki katı olduğu söylenebilir. Bu yüzden normal altındaki kanada düşen oranın gerçekte normal üstündeki kanattan daha yüksek oranda olması beklenebilir.